Ayrım 33. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 393. Mevlüt Süleyman'ın sözü Aktaşların yıllardır kendisine yaptığı yardımlara getirmemesinden etkilendi. Onun yerine Ferhat'ın öldürülmesinden sonra sorguda yediği dayağı getirmişti sözü Süleyman. Polis o sorguda nedense Süleyman'ı dövmüş, Mevlüt'e dokunmamıştı. Mevlüt bunu her hatırlayışında gülümserdi. Korkut'un torpili Süleyman'ın dayağına mani olmamıştı. Ne kadar borçluydu Aktaşlara, eski arsa tapu işlerini de hatırlattı kendine. Konuyu uzun bir süre Fatma'ya açmadı ama uzun uzun düşündü. Kızının evlilik yaşına gelmiş olmasına, Korkut'la Süleyman'ın bu teklifi yapabilmiş olmalarına şaşıyordu. Babası ve amcası iki kız kardeşle evlenmiş, amcaoğulları sonraki kuşakta da aynı şeyi yapmış, onlar da iki kız kardeşle evlenmişlerdi. Şimdi üçüncü kuşak birbiriyle evlenmeye başlarsa çocuklar ya şaşı olurdu ya kekeme ya da budala. Daha büyük konu yaklaşmakta olan yalnızlıktı. Mevlüt yaz akşamları saatlerce kızlarıyla televizyon seyrettikten ve onlar uyuduktan sonra bazen sokaklara çıkıyor, uzun uzun yürüyordu. Sokak lambalarının ışığında yaprakların gölgeleri, sonsuz duvarlar, neon lambalı vitrinler ve reklamlardaki kelimeler Mevlüt'le konuşurdu. Bir akşam Fevzi'ye bakkala gittiğinde Fatma ile televizyona bakarlarken konu kendiliğinden Duttepe'deki eve geldi. ''Niye artık teyzenize gitmiyorsunuz?'' diye sordu Mevlüt. ''İki teyzemi de görüyoruz'' dedi Fatma. ''Ama Duttepe'ye çok az gidiyoruz. Bozkurt'la Turan yokken çekemiyorum onları.'' ''Ne dediler sana?'' ''Çocukça şeyler, akılsız Bozkurt.'' ''Kavga ettiğiniz için çok üzülmüş Bozkurt. Yemeden içmeden kesilmiş.'' diyormuş ki, ''Baba manyako dedi Fatma. Babası konuyu uzatmasın diye dikkatle sözünü keserek. Mevlüt kızının yüzündeki öfkeyi gördü. ''Siz de o zaman hiç gitmeyin Duttepe'ye dedi kızına arka çıkmanın mutluluğuyla. Konu bir daha hiç konuşulmadı. Mevlüt resmi red cevabını kimsenin kalbini kırmadan nasıl vereceğini bilmediği için Süleyman'ı aramadı. Ama Ağustos ortasında çok sıcak bir akşamüstü dernekte bir boğaz gezisi düzenlenmesi konusunda tartışan İmrenler köyünden 3 kişiye bakkaldan aldığı fabrika dondurmasını verirken Süleyman geldi. ''Fatma'nın hiç gönlü yok, istemiyor'' dedi Mevlüt yalnız kaldıklarında. Mevlüt bir an Süleyman'ın ve Korkut'un burnunu da sürtmek istedi. ''Hem kız okumak istiyor, ben onu okuldan mı alayım? Bozkurt'tan daha iyi okuyor.'' ''Dedik ya zaten Bozkurt askere gidiyor diye.'' dedi Süleyman. Her neyse, bari bir cevap verseydin. Ben gelip sormasam senin bir şeyin diyeceği yoktu. Belki Fatma fikrini değiştirir diye sabırla bekledim. Mevlüt Süleyman'ın hayır cevabına kızmadığını, hatta hak verdiğini gördü. Korkut ne diyecek diye dertleniyordu Süleyman. Kendi de bir süre dert etti bunu ama Fatma'nın üniversiteyi bitirmeden evlenmesini istemiyordu. Baba kızın önlerinde evde arkadaşlık edecekleri en az 5-6 güzel yıl daha vardı. Mevlüt Fatma ile konuşurken, Raiha ile arkadaşlık ederken hissettiği gibi akıllı biriyle sohbet etmenin güvenini duyuyordu. 5 gün sonra Mevlüt gece yarısından sonra uykusunda yatağın, odanın, her şeyin sallanmasıyla uyandı. Yerin altından korkunç sesler geliyor, düşüp kırılan bardaklar, küllükler, komşunun kırılan penceresinin şangırtısı ve çığlıkları işitiliyordu. İki kız da bir anda yatağına gelip babalarına sokuldular. Deprem Mevlüt'ün tahmin ettiğinden çok uzun sürdü. Durduğunda elektrikler kesilmişti ve Fevzi'ye ağlıyordu. ''Alın üstünüze bir şey, çıkalım dışarı'' dedi Mevlüt. Herkes uyanmış, karanlık sokaklara çıkmıştı. Bütün tarlabaşı karanlıkta hep bir ağızdan konuşuyordu. Sarhoşlar söyleniyor, bazıları ağlıyor, öfkeliler bağırıp çağırıyordu. Mevlüt ve kızları giyimliydiler ama deprem sürerken don gömlek, çıplak ayak, terlikle koşup sokağa çıkan pek çok aile vardı. Bunlardan bazıları elbiselerini giymek, yanlarına para almak, kapıyı kilitlemek için binalara girince artçı depremlerden biri daha başlıyor, çığlıklarla yeniden dışarı fırlıyorlardı. Mevlüt ve kızları 2-3 katlı tarlabaşı evlerinin bazılarında ne kadar çok insan barındığını, kaldırımlarda, sokaklarda biriken gürültücü tıklım tıklım kalabalıktan anladılar. Pijamalı dedeler, uzun etekli teyzeler, donlu mayolu terlikli çocuklar arasında mahallede bir saat gezinip deprem heyecanını yaşadılar. Sabaha doğru gücü tükenen ve seyrekleşen artçı sarsıntıların evlerini yıkamayacağını anlayıp içeri giyip uyudular. Bir hafta sonra bütün televizyon kanalları ve fısıltı gazetesi yeni bir depremle bütün şehrin yıkılacağını, şehir halkına yayınca pek çok kişi yine Taksim'de, sokaklarda, parklarda sabahladı. Mevlüt'le kızları bu korku dolu ve macera perest kişileri seyretmek için sokaklara çıktılar ama geç saatlerde Evlerine dönüp mışıl mışıl uyudular. Süleyman: Deprem olduğunda Şişli'de bizim yeni apartman binasında 7. kattaki dairedeydik. Çok sallandık. Mutfak dolabı olduğu gibi duvardan düştü. Ben de Melahat'i çocukları aldım. Karanlıkta elimde kibrit merdivenlerden indik ve ana baba kalabalığında kucağımızda çocuklar bir saatte Duttepe'ye bizim eve kadar yürüdük. Korkut: Ev sağa sola lastik gibi kıvrıldı. Depremden sonra karanlıkta bozkurt içeri girdi. Herkesin yatağını, şiltesini dışarı çıkardı. Bahçede isteyen yatağını istediği yere serip uyuyordu ki Süleyman karısı çocuklarıyla geldi. Şişli'deki yeni beton apartman, temeli gecekondu olan bizim 30 yıllık evden çok daha sağlamdır. Niye buraya geldiniz diye sordum. Bilmiyorum dedi Süleyman. Sabah bir baktık ki bizim ev yamulmuş. 3. ve 4. kat sokağa doğru cumbalı eski ahşap evler gibi eğilmiş. Vediha: Depremden 2 gün sonraydı. Tam akşam yemeğini veriyordum ki yine masa sallanmaya, çocuklar deprem diye çığlıklar atmaya başladı. Merdivenlerden düşer gibi inip zor attım kendimi bahçeye. Sonra bir baktım deprem filan değilmiş. Bozkurt'la Turan şaka yapmışlar. Masayı kendileri alttan sallamışlar. Pencereden bana gülüyorlar, ben de güldüm. Yukarı çıktım. Bana bakın, bu şakayı bir daha yaparsanız yaşınıza bakmadan babanız gibi vururum size dedim. 3 gün sonra Bozkurt bir daha yaptı şakayı. Ben yine kandım ama sonra tokadı attım yanağına. Şimdi annesiyle konuşmuyor. Evladım kara sevdaya yakalandı. Askere de gidecek. Dertleniyorum onun için. Samiha: Deprem gecesi sabaha doğru Süleyman karısı ve çocuklarıyla eve gelince ondan ölümüne nefret ettiğimi anladım. Çarpılan 3. kata kendi odama çıktım. Süleyman'la gürültücü ailesi Şişli'deki evlerine dönene kadar oradan aşağı inmedim bile. Süleymanlar 2 gece kalıp çok gürültü çıkarıp bahçede yattıktan sonra Şişli'ye döndüler. Sonraki günlerde bu akşam yine deprem olacak diye bütün aile gelip bahçede yattıkları Eylül gecelerinde ben 3. kattan hiç inmedim bile. Süleyman'a en son Korkut'a kanıp Fatma'yı Bozkurt için istediğini öğrendiğim zaman kızdım. Engel olurum diye bunu benden saklamışlar. Aptallık kötülüğün özrü olmaz. Böylece bir akılsızlık yaptıklarını Fatma ile Fevziye'nin Duttepe'ye yalnızca Bozkurt yokken gelmelerinden anladım. Vediha da bir süre sonra olanları saklayamadı. Fatma'nın hayır demesi tabii bana gurur verdi. Her cumartesi pazar kızları önce dershaneye bırakıyor, akşamüstü de Vediha ile sinemaya götürüyorduk. O kış Fatma üniversite giriş sınavını kazansın diye çok çırpındım. Askere giden oğluna hayır dediği için Vediha ister istemez Fatma'ya bozulmuştu. Bunu fark ettirmemeye çalıştıkça daha çok fark ettiriyordu. Ben de kızlarla muhallebicilerde, pastanelerde, McDonald's'ta buluştum. Onları alışveriş merkezlerine götürürdüm. Bir süre hiçbir şey almadan dükkan dükkan vitrinlere sessizce bakar, ışıkların altında yürürken sanki hayatımızda yeni bir şey olacakmış gibi bir duyguya kapılır, yorulunca bir kat daha gezelim sonra aşağı iner dönerli yeriz derdik. 2000 yılının başladığı yılbaşı gecesi Fatma ile Fevziye evde oturup televizyona bakıp boza satan babalarını beklemişler. Mevlüt saat 11'de eve dönmüş, onlarla televizyon seyretmiş, tavukla patates yemişler. Bana babalarından hiç bahsetmezlerdi ama o geceyi Fatma anlattı. Haziran başında Fatma Taşkışla'da üniversite giriş sınavına girdi. Ben de kapıda bekledim. Eski binanın sütunlu girişinin karşısında üzerine bütün anaların, babaların, abilerin oturduğu alçak bir duvar iki yana doğru uzanıyordu. Dolmabahçe'ye doğru bakarken bir de sigara içtim. Fatma herkesle birlikte yorgun çıktı sınavdan ama herkesten iyimserdi. Mevlüt hem kızının liseyi hiç ikmale kalmadan bitirişiyle hem de üniversite sınavında turizm okulunu kazanışıyla gurur duydu. Bazı babalar çocuklarının mezuniyet fotoğraflarını derneğin ilan tahtasına asıyorlardı. Mevlüt bu hayali de kurdu. Ama tabii hiçbir baba kız lisesi mezuniyet fotoğrafını ilan tahtasına koymuyordu. Yine de Mevlüt'ün kızının başarısı derneğe gidip gelen eski yoğurtçular ve hemşehriler arasında duyuldu. Süleyman özellikle gelip Mevlüt'ü tebrik etti. Şehirde en büyük servetin eğitimli bir evlat olduğunu söyledi. Eylül sonunda okulun ilk günü Mevlüt kızını ta üniversitenin kapısına kadar götürdü. Burası devletin İstanbul'daki ilk turizm yüksekokuluydu. Turizmin garsonluk kısmı kadar işletme ve ekonomisini de okutuyorlardı. Lale'de eski bir han binası İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir okula çevrilmişti. Mevlüt bu eski hoş mahallelerde boza satmayı hayal etti. Bir gece efendi hazretlerinden dönerken bir saatte çarşambadan kızının okuluna kadar yürüdü. Buraları hala sessizdi. Fatma okula başlamasından 4 ay sonra 2001'in Ocak ayında babasına görmekte olduğu bir çocuktan bahsetti. Aynı okulda Fatma'dan 2 yıl öndeydi. Çok ciddiydi, İzmirliydi. Mevlüt'ün kalbi burada hop etti. İkisinin de hayatta amaçları üniversiteyi bitirip turizmci olmaktı. Mevlüt kızının bu kadar hızla bu aşamaya gelmiş olmasına şaştı. Öte yandan Fatma ailede en geç evlenen kız olacaktı. Annenler, teyzenler senin yaşındayken iki çocuk sahibi olmuşlardı bile. Sen çok geç kaldın diye takıldı Mevlüt kızına acıyla. Ben de onun için hemen evleneceğim dedi Fatma. Mevlüt onun hazır cevaplığında bu evden bir an önce uzaklaşabilmek için bir kararlılık gördü. Şubat'ta Fatma'yı istemeye İzmir'den İstanbul'a geldiler. Mevlüt dernek binasında nişan için boş bir gece ayarladı. Karşıdaki kahveden sandalye ödünç aldı. Nişana Korkut ve oğulları hariç Duttepe'deki tanıdıklar geldiler. Samiha dahil hiçbirinin yaz başında İzmir'de yapılacak düğüne gelmeyeceğini biliyordu Mevlüt. Bu Samiha'yı dernekte ilk görüşü oldu. Başörtüsü, pardesüsü öteki kadınlarınki gibi solgun ya da boz renkli değil, yeni, lacivert ve gevşekti. Belki de başörtüsü takmak istemiyor artık diye düşündü Mevlüt. Fatma bazen takıp bazen takmadığı başörtüsünü üniversiteye girerken çıkarmak zorunda kalmıştı. Mevlüt kızı bundan mutlu muydu, mutlu değil miydi anlayamıyordu. Bu Fatma'nın Mevlüt'ten çok üniversite arkadaşları ile yaşadığı bir konuydu. İzmirli ailede kimse başörtüsü takmıyordu. Nişan günlerinde Mevlüt kızının bu ailenin içine girmeye ne kadar hevesli olduğunu gördü. Fatma bazen evde babasına sarılıyor, onu öpüp yuvadan ayrılacağı için gözyaşı döküyordu ama 5 dakika sonra Mevlüt onu yakında kocasıyla yaşayacağı hayatın ayrıntılarını heyecanla hayal ederken yakalıyordu. Mevlüt kızı ve damadının İzmir'deki üniversitenin turizm kısmına yatay geçiş için başvuruda bulunduklarını böyle öğrendi. 2 ay sonra İzmir'den kabul edildikleri haberi geldi. Böylece Fatma ile Burhan'ın buydu işte baston yutmuş gibi uzun boylu ve manasız surat ifadeli damadının güzel olmayan adı. Yaz başındaki düğünden sonra İzmir'de kalmaları, orada damadın ailesinin sahip olduğu bir daireye yerleşip İzmirli olmaları 3 ayda kesinleşti. Fatma'nın düğününe İzmir'e aileden İstanbul'dan bir tek Mevlüt ve Fevzi'ye gittiler. Mevlüt İzmir'i İstanbul'un bir küçüğü ve daha sıcak ve palmiyeli bir çeşidi olarak sevdi. Gece kondular da 2 yaka arasında tam ortadaydı. Fatma düğünde kocasına sarılarak filmlerdeki gibi dans ederken Mevlüt hem utandı hem de gözleri sulandı. İstanbul'a dönüş yolunda Mevlüt'le Fevzi'ye otobüste hiç konuşmadılar. Gece otobüs koltuğunda uyuyakalan küçük kızının başının omzuna yaslanması, dökülen saçlarının hoş kokusu Mevlüt'ü mutlu etti. Yıllardır üzerine titrediği, ölene kadar yakınında olmayı kurduğu büyük kızı 6 ay içerisinde babasından tamamen uzaklaşmıştı. 12. Fevzi'ye kaçıyor. İkisi de elimi öpsünler. Mevlüt 11 Eylül günü Amerika'daki gökdelenlere uçakların çarpmasını ve binaların alevler ve dumanlar arasında filmlerdeki gibi çökmesini Fevziye ile televizyonda defalarca izledi. Mevlüt'ün sesini yükseltmeden söylediği "şimdi Amerika bunun intikamını alır" gibi bir söz dışında olay hakkında hiç konuşmadılar. Oysa Fatma'nın evlenip gitmesinden sonra iyi arkadaş olmuşlardı. Fevziye konuşmayı, şakalar, taklitler yapmayı, saçma hikayeler uydurup babasını güldürmeyi seviyordu. Annesinden aldığı her şeyin tuhaf, eğlenceli, ilgisiz bir yanını keşfetme yeteneği vardı. Fevziye, mahalledeki bir komşunun konuşurken ön dişleri arasından tıslamasını, gıcırdayarak açılan bir kapının sesini, babasının merdivenleri çıkarken "ah, uh, puf" diyerek sallanışını çok iyi taklit eder, uyurken de tıpkı annesi gibi S harfine benzer bir şekilde yatakta kıvrılırdı. Mevlüt ikiz kulelerin yıkılmasından 5 gün sonra bir akşam dernekten eve dönünce televizyonun açık olmadığını, sofranın kurulmadığını ve Fevziye'nin evde olmadığını gördü. Kızının kaçtığına ilk başta hiç ihtimal vermediği için 17 yaşındaki Fevziye'nin hava karardıktan sonra sokaklarda aylaklık etmesine sinirlendi. Fevziye lise sona geçerken matematik ve İngilizceden bütünlemeye kalmış ama Mevlüt yaz boyunca onun bir kere bile masaya oturup çalıştığını görmemişti. Pencereden karanlık sokağa bakarak kızını beklerken Mevlüt'ün öfkesi yavaş yavaş telaşa dönüştü. Fevziye'nin çantasının ve pek çok eşya ve elbisesinin de yerinde olmadığını acıyla görmüştü. Duttepe'ye, Aktaşlar'a gitmeyi kuruyordu ki kapısı çalınca Fevziye diye umutlandı. Ama Süleyman'dı. Fevziye'nin bir çocuğa kaçtığını, çocuğun uygun olduğunu, ailenin iyi bir aile olduğunu, çocuğun babasının işlettiği 3 tane taksisi olduğunu hemen söyledi Süleyman. Öğleden sonra çocuğun babası telefon etmiş, Süleyman da gitmişti. Melut'un telefonu olsaydı belki de ilk onu ararlardı. Fevziye de iyiydi. İyiyse niye kaçmış acaba dedi Mevlüt. Babasını mahcup kendini rezil etmek için mi? Sen Raiha'yı niye kaçırdın ki dedi Süleyman. İsteseydin boyun eğri Abdurrahman verirdi sana kızını. Mevlüt bu sözden Fevziye'nin kaçmasının bir taklit olduğunu hissetti. Kızı da işte babasıyla annesi gibi davranmıştı. Vermezdi bana kızını boyun eğri Abdurrahman dedi. Raiha'yı kaçırışını gururla hatırlayarak. Ben de kızımı kaçıran taksiciden razı değilim. Fevziye de liseyi bitireceğine, üniversiteye gideceğine söz vermişti bana. Bütünlemelerin ikisini de verememiş dedi Süleyman. Sınıfta kalmış Fevziye. Sana korkudan herhalde söyleyememiş ama kıza liseyi bitirmezsen hakkımı helal etmem. Ablan gibi üniversiteye de gideceksin mutlaka diye tutturduğunu Veliha da biliyor. Mevlüt baba kız arasındaki mahremiyetin yalnız Aktaşların sofrasında değil, hiç tanımadığı bir taksi şoförü ve ailesinin sohbetlerine de meze olduğunu ve asabi ve sert bir baba olarak nam yaptığını hissederek öfkelendi. Benim Fevziye diye bir kızım yok zaten diye kestirip attı. Hemen sonra da bu dediğinden pişman oldu. Çünkü daha Süleyman gitmeden kızı kaçan her babanın yaşadığı çaresizliği hissetmeye başlamıştı. Eğer kızını hemen affetmez, damadını bir şoför hiç düşünmemişti bunu, seviyor ve benimsiyor gibi yapmazsa, kızının kaçtığı ve evlenmeden bir başkasıyla yaşadığı haberi hemen yayılır, Mevlüt'ün şerefi lekelenirdi. Yok, güzel kızını kaçıran sorumsuz iti hemen affederse, bu sefer de herkes ya Mevlüt'ün bu işte payı olduğunu ya da kızının evlenmesine razı olmak için yüklü bir para aldığını düşünecekti. Mevlüt hayatta babası gibi yalnız ve huysuz bir adam olmak istemiyorsa, bir an önce ikinci yolu tutması gerektiğini anladı. Süleyman, ben kızlarım olmadan yaşayamam. Affedeceğim Fevziye'yi ama kocası olacak adamı alsın bana gelsin. İkisi de elimi öpsünler. Ben Raiha'yı kaçırdıktan sonra hiç olmazsa köye boyun eğri Abdurrahman'ın evine kadar saygıyla gidip elini öpmüştüm. Eminim sen boyun eğriye ne kadar saygılıysan şoför damadın da sana o kadar saygılı olacaktır dedi Süleyman sırıtarak. Mevlüt Süleyman'ın bunu alaycılıkla söylediğini anlayamadı. Kafası karışmıştı, yalnızlıktan korkuyordu, teselliye ihtiyacı vardı. Eskiden saygı vardı diye bir laf çıktı ağzından. Süleyman buna da güldü. İkinci damadının adı Erhan'dı. Üzerine yıllarca titrediği, geleceği hakkında hayaller kurduğu çiçek gibi kızının bu sıradan görünüşlü, kısa boylu, dar alınlı adamda ne bulduğunu ertesi gün onu görünce hiç anlayamadı Mevlüt. Herhalde çok kurnaz, çok uyanık biri diye düşündü. Akılsız kızına kızdı. Ama Erhan'ın yerlere kadar eğilerek özür dileyen bir tavırla elini öpmesi hoşuna gitti. Fevziye liseyi bitirsin, okulu sakın bırakmasın dedi Mevlüt. Sonra hakkımı helal etmem. Biz de öyle düşünüyoruz dedi Erhan. Ama biraz konuştuktan sonra Fevziye'nin evlendiğini gizleyerek okula devam etmesinin imkansız olduğu hemen çıktı ortaya. Ama Mevlüt kızı liseyi bitiremeyecek ya da üniversiteye gidemeyecek diye değil, kendisi evde hayatta yalnız kalacağı için telaşlandığının farkındaydı. Ruhundaki asıl acı kızını iyi yetiştirememe acısı değil, terk edilme acısıydı. Bir ara yalnız kaldıklarında niye kaçtın diye sitem etti kızına. Sanki medenice gelip isteselerdi ben hayır mı diyecektim. Fevziye gözlerini babasının gözlerinden öyle bir kaçırdı ki, Mevlüt onun evet tabii ki izin vermeyecektin diye düşündüğünü anladı. Ne güzel oturuyorduk baba kız dedi Mevlüt. Şimdi hayatta yalnız kaldım. Fevziye sarıldı ona. Mevlüt ağlamamak için kendini zor tuttu. Akşamları boza satmaktan eve döndüğünde artık evde onu bekleyen kimse olmayacaktı. Rüyasındaki karanlık servi ormanında köpekler tarafından kovalanırken kan ter içinde uyandığında odada uyuyan kızının soluk alıp verişlerini dinleyip teselli bulamayacaktı. Mevlüt yalnızlık korkusuyla iyi pazarlık etti. Damadı olacak adama bir coşku anında Fevziye'nin yalnız liseyi değil üniversiteyi de bitireceğini şerefi üzerine yemin ettirdi. Fevziye de o akşam Mevlüt'le evde kaldı. Mevlüt kızının aklını başına toplayıp olayı büyütmemesine sevinmişti. Ama yine de kaçtığı için kalbini kırdığını o akşam birkaç kere söyledi ona. ''Sen de annemi kaçırarak evlendin.'' dedi Fevziye. ''Annen senin bugün yaptığını asla yapmazdı.'' dedi Mevlüt. ''Hayır yapardı.'' dedi Fevziye. Mevlüt kızının bu dik başlı, kişilikli cevabından hem gurur duydu hem de cevaptan kızının annesini taklit etmek için kaçtığı sonucunu bir kere daha çıkardı. Bayramlarda Fevziye ile ya da İzmir'den geldiğinde Fatma ve Sarsak kocasıyla Feriköy mezarlığına Raiha'yı görmeye giderlerdi. Bu ziyaretler çok kederli geçerse yürüyerek eve dönerlerken Raiha'yı nasıl kaçırdığını, Bütün bu kaçma işini ince ayrıntılarıyla nasıl planladıklarını, nasıl ilk defa bir düğünde karşılaşıp göz göze geldiklerini ve annelerinin kendisine bakışını hiç unutamadığını uzun uzun ballandırarak anlatırdı. Ertesi gün Fevziye'nin bavulunu şoför Erhan, emekli şoför babasıyla birlikte geri getirdi. Mevlüt, damadı yerine babası Sadullah Bey'i seveceğini, kendinden 10 yaş büyük adamı görür görmez anladı. O da duldu. Karısı 3 yıl önce bir kalp krizi geçirip ölüvermişti. Sadullah Bey o anı Mevlüt'e iyi anlatabilmek için evdeki tek masaya oturmuş, karısının çorba içerken birden elinden kaşığı bırakıp nasıl kafasını masaya koyduğunu taklit ederek ölüm anını gerçekçilikle canlandırmıştı. Düzceliydi Sadullah Bey. Babası İstanbul'a 2. Dünya Savaşı sırasında gelip Gedikpaşa yokuşundaki bir Ermeni ayakkabı yapımcısına önce çırak ve daha sonra ortak olmuştu. 1955'teki 6-7 Eylül olaylarında yağmalanan dükkanı Ermeni patron ortağına devredip İstanbul'u terk edince babası ayakkabı dükkanını işletmeye tek başına devam etmişti. Ama serseri ruhlu Haylazoğlu babasının ısrarlarına, dayaklarına direnmiş ve ayakkabıcı ustası değil, İstanbul'un en iyi şoförü olmuştu. O zamanlar yani İstanbul'da taksiler, dolmuşlar Amerikan arabası iken şoförlüğün çok fiyakalı, acayip havalı bir iş olduğunu söylerken Sadullah Bey Mevlüt'e oyunculukla bir göz kırpar, Mevlüt da kızını kaçıran tas kafalı, kısa boylu kurnaz oğlun keyfetme zevkini babasından aldığını anlardı. Mevlüt düğün ayrıntılarını görüşmek için Kadırga'daki 3 katlı kârgir eve gitti. Kısa zamanda Sadullah Bey'le düğünden sonra yoğunlaşarak sürecek bir ahbaplık kurdu ve 40'ından sonra kendi çok içmese de rakı sofrası sohbetinden zevk almayı öğrendi. Sadullah Bey'in 3 taksisi vardı. Her gün 12'şer saat çalışan 6 şoföre teslim ediyordu bunları. Arabaların yaşı ve markasından çok biri 96 diğeri 98 model 2 Murat ve Sadullah Bey'in arada kendi keyfi için kullandığı ve bakımını özenle yaptığı bir 58 Dodge. İstanbul'da sınırlı sayıda araca verilen taksi plakalarının sürekli artan fiyatından söz etmeyi severdi. Oğlu Erhan da taksilerden birini işletiyor, ayrıca babası adına diğer şoförlerin kilometre sayaçlarına ve taksimetrelerine bakarak hesabını tutuyordu. Sadullah Bey taksilerini emanet ettiği oğlunun yeterince sıkı denetlemediği bu şoförlerin kimisinin hırsız, hasılatın bir kısmını saklar, kimisinin uğursuz, sürekli kaza yapar, kimisinin arsız, geç kalır, kötü cevap verir, kimisinin de düpedüz akılsız olduğunu söylerdi gülümseyerek. Ama daha çok para kazanmak için onlarla kavga edip keyfini bozmaz, oğluna bırakırdı bu işleri. Mevlüt, Erhan'la Fevziye'nin evlenince yaşayacakları çatı arası daireyi, içindeki yeni dolaplara, çeyizlik eşyaya, büyük yatağa, kızın bizde misafir kaldığı akşam Erhan buraya çıkmadı diyerek Mevlüt'e güven de vermişti Sadullah Bey. Varıncaya kadar gördü ve memnuniyeti ifade etti. Sadullah Bey'in kendisine bütün hayatını geçirdiği köşeleri gösterip sözü hiç kesilmezse gittikçe şekerlenen tatlı diliyle hatıralar ve hikayeler anlatmasına bayılıyordu Mevlüt. Kabadayı yatılıların kendi gibi gündüzcüleri dövdüğü Can Kurtaran'daki Çukur Mektebi'nin Luttepe Atatürk Erkek Lisesi'nden çok daha sonra eski bir Osmanlı yapısı, babasının 10 yılda batırdığı ayakkabıcı dükkanının şimdi bimbom benzeri bir büfe olmuştu ve parkın karşısındaki sevimli çayhanenin yerini hemen öğrendi Mevlüt. Parkın yerinde 300 yıl önce deniz olduğuna ve burada yüzlerce Osmanlı kadırgasının savaş gününü beklediğine inanamadı. Çayhane duvarında bu kadırgaların resimleri asılıydı. Ama Mevlüt Osmanlı paşalarının, sakallı kavuklu adamların yaptırdığı eski kırık çeşmeler, kullanılmayan hamamlar, toz, pislik, hayalet ve örümceklerle dolu tekke binalarının arasında çocukluk ve gençliğini geçirseydi, yani babası Cennetpınar'dan Kültepe'ye değil Anadolu'dan şehre göçen başka pek çok talihlinin yaptığı gibi doğru bu semtlere, Haliç'in karşı yakasına, eski İstanbul'a gelseydi, hem kendisinin hem de kızlarının bambaşka insanlar olacaklarını hissetti. Hatta Kültepe'ye yerleşmek kendi kararıymış gibi pişmanlık bile duydu. Ama Cennetpınar köyünden buralara 1960'larda 70'lerde gelip yerleşen, yaşayan, tanıdığı tek bir kimse yoktu. Mevlüt İstanbul'un zenginleştiğini, bu eski semtlerin ara sokaklarında daha çok boza satabileceğini ilk defa o zaman düşündü. Aynı günlerde Sadullah Bey Mevlüt'ü bir kere daha akşam yemeğine davet etti. Mevlüt'ün Hemşeriler Derneği ile akşam boza satıcılığı arasına sıkışan zamanında ahbaplığa yer açabilmek için Doğuç'uyla onu dernekten almayı, sırığını ve güğümlerini bagaja koyup akşam yemeğinden sonra boza satacağı sokaklara bırakmayı teklif etti. Böylece gelinle damadın babaları iyice ahbap oldular ve düğün hazırlıkları üzerine uzun uzun konuştular. Düğün masraflarını elbette erkek tarafı karşılıyordu. Bu yüzden düğünün bir düğün salonunda değil, Aksaray'da bir otelin bodrum katındaki salonda yapılacağını öğrenince Mevlüt itiraz etmedi. Ama davetlilere içki verileceğini öğrenince huzursuz oldu. Bunun Duttepe ahalisinin ve özellikle Aktaşların kendilerini yabancı hissedecekleri bir düğün olmasını istemiyordu. Sadullah Bey yatıştırdı onu. Evden getirecekleri rakı şişeleri mutfakta duracak. Garsonlar çağırıp bireysel olarak rakı isteyene buzlu rakılarını yukarı katta hazırlayıp usulca getireceklerdi. Oğlunun şoför arkadaşları, mahalleliler, kadırga futbol takımı ve yöneticileri, bütün bu insanlar yemekte rakı yok diye isyan etmezler de elbette ama olursa içer ve daha mutlu olurlardı. Çoğu Halk Partiliydi zaten. Ben de öyleyim dedi Mevlüt bir dayanışma havasıyla ama dediğine çok inanmadan. Aksaray'daki otel yeni bir binaydı. Temeli kazılırken küçük bir Bizans kilisesinin kalıntıları çıktığı, bu da her şeyi durduracağı için müteahhit kimse kalıntıları fark etmeden belediyeye bolca rüşvet dağıtmış, bunun acısını da yerin altına bir kat fazla inerek çıkarmıştı. Düğün gecesi kısa zamanda ağzına kadar dolan ve herkes sigara içtiği için kesif ve masmavi bir dumanla kaplı salonda 22 masa saydı Mevlüt. 6 masada yalnızca erkekler oturuyordu. Salonun o yanı damadın mahalle arkadaşları ve şoförlerle doluydu. Çoğu bekardı bu genç şoförlerin. Ama evli olanlar da yalnızca erkeklerin oturduğu bekar masaları daha eğlenceli olduğu için daha düğünün başında karılarını çocuklarını aile masaları tarafında bırakıp bekar erkek masalarına geçmişlerdi. Mevlüt bu masalara şimdiden çok içildiğini, ellerinde tepsileriyle o masalara hızla gidip gelen rakı kadehi ve buz yetiştiremeyen garsonların çokluğundan anlıyordu. Ama kadınlarla erkeklerin karışık oturduğu aile masalarında da alenen içenler, hatta yaşlı ve öfkeli bir misafirin yaptığı gibi bir türlü rakısını getirmeyen garsona kızıp sabırsızlıkla bir kat yukarıya mutfağa çıkıp kendi kadehini kendi dolduranlar da vardı. Mevlüt Fevziye ile Aktaşların düğününe nasıl gelebileceklerini ince ince hesaplamıştı. Bozkurt askerdeydi. Bu yüzden kimse düğünde sarhoş olup olay çıkarmazdı. Ama oğlu reddedildiği için Korkut bir bahane ile gelmeyebilir ya da çok içki içiliyordu, rahatsız oldum gibi bir şey söyleyip düğünün keyfini kaçırabilirdi. Ama Aktaşlardan Samiha teyzesi üzerinden haber alan Fevziye'ye göre Duttepe'de o kadar olumsuz bir hava yoktu. Hatta asıl tehlike Bozkurt ya da Korkut değil, Korkut'la Süleyman'a kızan Samiha'nın kendisiydi. Allah'tan düğün için Boyneğri Abdurrahman Efendi, köyden Fatma ile baston yutmuş kocası da İzmir'den gelmişlerdi. Fevziye onların Samiha ile birlikte düğüne aynı taksiyle gelmelerini ayarladı. Mevlüt düğünün başında ne o taksi ne de Aktaşların bir türlü gelmiyorlar diye çok etkilendi. Duttepe'deki diğer tanıdıkların hepsi hediyelerini alıp gelmişlerdi. Kız tarafı için ayrılmış 4 büyük masadan Reyhan abla ile kocası çok şıktılar. Biri hariç hepsi dolmuştu. Mevlüt yukarı mutfağa baktı. Kimselere göstermeden bir kadeh rakı içti. Otelin girişinde oyalandı. Nerede kaldılar diye çok meraklandı. Düğün salonuna döndüğünde 5. masanın da tamamen dolduğunu gördü. Ne zaman girmişlerdi içeri? Mevlüt damadın masasında Sadullah Bey'in yanındaki yerine oturduktan sonra da Aktaşların masasına uzun uzun baktı. Süleyman biri 5, diğeri 3 yaşındaki iki oğlunu da getirmişti. Melahat çok şıktı. Boyneğri Abdurrahman Efendi de kravatıyla uzaktan emekli, kibar ve tertipli bir memur gibi gözüküyordu. Mevlüt'ün gözü masanın ortasındaki mor lekeye takılınca içinden bir ürperme geçiyor ve bakışlarını kaçırıyordu. Samiha, canım Fevziyeciğim, güzel gelinliği içinde kocasıyla salonun ortasında otururken onun heyecanını ve mutluluğunu ben kalbimde hissediyor ve yalnızca o yöne doğru bakıyordum. Ne kadar güzel şey insanın hem genç hem de mutlu olması. Ayrıca yanımda oturan Fatmacığımla kocasının İzmir'de mutlu olduklarını, damadın ailesinin onlara destek olduğunu, ikisinin de turizm okulunda derslerinin çok iyi olduğunu, yaz tatilinde Kuşadası'nda bir otelde birlikte staj yaptıklarını, İngilizcelerinin ilerlediğini işitmek ve sürekli gülümsediklerini görmek mutlu etti beni. Rayacığım vefat ettiğinde ben yalnız canım ablamı kaybettiğim için değil, çocuk yaştaki bu iki tatlı kız öksüz kaldığı için de günlerce ağladım. Sonra kendi öz kızlarım gibi yiyeceklerinden derslerine, giyeceklerinden mahalle arkadaşlarına her şeyleriyle ilgilendim. Uzaktan ana oldum bu bahtsızlara. Korkak Mevlüt dedikodu olur, Ferhat yanlış anlar korkusuyla beni evinde görmek istemediği için kırıldım, hevesim kaçtı ama yılmadım. Sonra ben yine Fevziye'den yana dönünce Fatma teyzeciğim mor elbisen çok güzel diye ağlayacağım sandım. Yerimden kalktım ve tabii Mevlüt'ün oturduğu masaya doğru değil, tam tersi yöne yukarıya çıktım. Mutfak kapısında garsonlardan birine "Babamın rakısını beklettiniz" deyince hemen elime bir kadeh buzlu rakı tutuşturdular. Pencerenin önüne çekilip kadehi dikip bitirdim ve hızla aşağı inip masadaki yerime babamın yanına oturdum. Abdurrahman Efendi. Bir ara Vediha masaya geldi ve ağzını açıp tek laf etmeyen kayınpederi Bakkal Hasan'a "Babacım siz sıkıldınız" deyip koluna girdi ve oğullarının masasına götürdü. Yanlış anlamayın. Kalbimi kıran tek şey sırf kötü ruhlu oğlu ile evlendi diye Vedihacığımın bu renksiz, sessiz adama kendi öz babasının yanında ikide bir babacım demesidir. Sonra düğün sahibinin masasına oturdum. Sadullah Bey'in, Mevlüt Bey'in, bir de bendenizin ortak noktası nedir diye bir bilmece sorusu tevcih ettim masadakilere. Yok yoğurtçuluk, gençlik, rakıseverlik gibi cevaplar veriyorlardı ki üçümüzün de refikaları genç yaşta vefat edip yalnız bırakmıştır bizleri dedim ve kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Samiha. Vediha ile Süleyman babamın iki yanından koluna girip gerisin geriye bizim masaya getirirlerken Mevlüt yalnızca bakıyordu. Rahmetli karısının babasının koluna niye giremedi, niye iki tatlı söz söyleyemedi, benim masama kadar gelirse dedikodu edebilirler, aslında o mektupları bana yazdığını hatırlayıp söyleyebilirler gibi korkuları vardır onun. Ah korkak Mevlüt, ah! Hem bana bakıyor, hem de bakmamış gibi yapıyor. O zaman ben de ona ta 23 yıl önce Korkut'un düğününde karşılaştığımız zaman baktığım gibi, mektuplarında yazdığı gibi, efsunlu gözlerimle onu esir etmek ister gibi baktım. Haramiler gibi yolunu kesip gönlünü çalmak için, nazar yoluyla feyiz alsın diye baktım. Sonra da gönlümün aynasında kendini görsün diye baktım. Canım Samiha'm, sen boşuna bakıyorsun o yana dedi iyice sarhoş olan babam. Kızın birine mektup yazıp öbürüyle evlenen erkeğin kimseye hayrı olmaz. Zaten o yana bakmıyorum dedim ama inattan bakmaya devam ettim ve Mevlüt'ün da düğünün sonuna kadar zaman zaman bana baktığını gördüm. 33. ayrımın sonu, sayfa 407.